İkinci ayrım, Cehennem Kapısı, Jack Higgins, sayfa 21. Roma, Matano, 1965, ikinci bölüm. Chavas İngiliz Büyükelçiliği'nin balo salonuna girdiğinde şöminenin karşısında toplanmış olan Çinli heyeti görüp şaşırdı. Krem rengi giysiler içindeki Roma sosyetesiyle kuşatılmış olan grup mavi üniformalarıyla oraya hiç uymuyordu. Chu Enlai geniş yıldızlı koltuğundan etrafı inceliyordu. Büyükelçi ve karısı yanındaydı. Pürüzsüz ve kayıtsız yüzünden bir şey okumak olası değildi. Zaman zaman yeterince öneme sahip konuklar tanıştırılmak üzere elçilik katibi tarafından yanına getiriliyordu. Orkestra vals çalıyordu. Chavas bir sigara yakıp sütunlardan birine dayandı. Muhteşem bir sahneydi. Kristal avizeler krem ve altın rengi balo salonunun her köşesini aydınlatıyor, aynalardan tekrar tekrar yansıyordu. Güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, üniformalar, kilisenin ileri gelenlerinin kırmızı ve mor cübbeleri, her şey garip bir biçimde eskiye ait gibiydi. Sanki aynalar uzun zaman öncesinin soluk anılarını yansıtıyor, dans edenler hafif müzik eşliğinde hiç durmadan dönüyordu. Karşıya Çinli'ye doğru baktı ve çok kısa bir an için Chu Enlai'nin beyaz yüzü kalabalığın içinden fırlar gibi oldu, gözleri buluştu. Birbirlerini tanıyorlarmış gibi hafifçe selam verdi. Gözler sanki şöyle diyordu: "Bütün bunlar kaçınılmaz bir sona mahkum. Benim zamanım geldi ve sen de bunu biliyorsun." Chavas birden ürperdi ve hiçbir neden olmaksızın bir kasvet kapladı içine. Sanki bütün eski ırklarda yaygın olan ve Breton babasından miras olarak aldığı gizemli bir duyu, bir altıncı his onu tehlikeye karşı uyarmaya çalışıyordu. O an geçti ve dans edenler dönmeye devam etti. Yorgundu, sorun buydu. Güvende olduğunda uyuduğu birkaç saatlik rahatsız uykunun dışında 4 gündür kaçmaktaydı. Bir sigara daha yakıp duvardaki aynada kendini inceledi. İyi dikilmiş koyu renk gece elbisesi geniş omuzlarını, kaslı bedenini ortaya çıkarıyordu. Ama Fransız babasından aldığı çıkık elmacık kemiklerinin üzerindeki deri iyice gerilmiş, gözlerinin altında mor halkalar oluşmuştu. "İhtiyacın olan tek şey bir içki," dedi kendi kendine. Aynadan gördüğü genç bir kadın terasın sürgülü kapılarından geçerek içeri girdi. Chavas yavaşça döndü. Kadının gözleri birbirinden çok uzak, ağzı çok büyüktü. Koyu renk saçları serbestçe omuzlarına dökülüyordu. Beyaz elbisesi çok sadeydi. Herhangi bir aksesuar kullanmamıştı. Buna gerek yoktu. Bütün göz kamaştırıcı güzeller gibi o da güzel değildi. Ama bu hiç fark etmiyordu. Odadaki diğer bütün kadınları önemsiz kılmıştı. O bara doğru ilerlerken başlar ona doğru çevrildi ve bir İtalyan Hava Kuvvetleri albayı yanına yaklaştı hemen. Chavas adamın yeterince can sıkması için gerekli zamanı verdikten sonra kalabalığın içinden ona doğru ilerlemeye başladı. "Ah işte buradasın sevgilim," dedi İtalyanca, "her yerde seni arıyordum." Genç kadının refleksleri mükemmeldi. Hafifçe dönerek onu yarım saniye kadar değerlendirdikten sonra kararını verdi. Uzanıp yanağından hafifçe öptü. "Yalnızca 10 dakika süreceğini söylemiştin. Çok kötüsün." Hava kuvvetleri albayı sessizce kalabalığa karışmıştı bile. Chavas sırıttı. "Bir kadeh Bollinger'e ne dersiniz? Bunu kutlamamız gerektiğini düşünüyorum."
"Bu çok hoş olurdu Bay Chavas," dedi mükemmel İngilizcesiyle. "Belki terasta içebiliriz. Orası daha serin."
Chavas masadan 2 şampanya kadehi alıp kalabalığın içinde onu takip etti. Kaşları hafifçe çatılmıştı. Teras gerçekten daha serindi. Trafiğin sesi hafif ve çok uzaktan geliyordu. Havada ağır bir yasemin kokusu vardı. Genç kadın parmaklıklara oturarak derin bir nefes aldı. "Harika bir gece değil mi?" Dönüp Chavas'a baktı ve bir kahkaha attı. "Francesca, Francesca Minetti." Elini uzattı. Chavas ona şampanya kadehlerinden birini vererek gülümsedi. "Benim kim olduğumu biliyor gibisiniz." Kadın arkasına yaslanıp yıldızlara baktı. Konuştuğunda zor öğrendiği bir metni tekrarlıyor gibiydi.
"Paul Chavas, 1928'de Paris'te doğmuş, babası Fransız, annesi İngiliz. Sorbonne, Cambridge ve Harvard üniversitelerinde okumuş. Modern dillerde doktora yapmış, çok sayıda dil biliyor. 1954'e kadar üniversitede öğretim görevlisiymiş. O zamandan beri... Sesi gitgide hafifledi ve düşünceli bir şekilde Chavas'a baktı. Chavas bir sigara yakarken artık yorgun olmadığını hissediyordu. O zamandan beri... elçilik katibi olarak görünüyorsunuz ama onlardan birine benzemiyorsunuz. Neye benzediğimi söyleyebilir misiniz diye sordu sakin bir şekilde. Oh, bilmiyorum, çok dolaşan birine. Biraz daha şampanya içip doğal bir tavırla Arnavutluk nasıldı diye sordu. Oradan tek parça halinde kurtulmanıza şaşırdım. Tiran bağlantısı koptuğunda sizi defterden silmiştik. Başını geriye atarak tekrar bir kahkaha attı. Chavas'ın arkasından bir ses duyuldu. Sana sıkıntı veriyor mu Paul? Elçilik birinci katibi Murchison terasta topallayarak onlara doğru geliyordu. Yakışıklı, görgülü bir adamdı. Yüzü bronz ve sağlıklıydı. Ceketinin sol göğüs cebi üzerinde parlak renklerde madalyalar asılıydı. Diyelim ki benim hakkımda huzurumu kaçıracak kadar çok şey biliyor. Bilmesi gerekiyor dedi Murchison. Francesca Biro için çalışıyor. Geçen haftaki telsiz bağlantın oydu. En iyi elemanlarımızdan biridir. Chavas döndü. Çabuk kaçmam için beni uyaran mesajı sen mi gönderdin? Kadın başını öne eğdi. Hizmet edebildiysem ne mutlu bana. Chavas devam edemeden Murchison onu kolundan sıkıca tuttu. Duygusal olmana gerek yok Paul. Patronun geldi ve seni görmek istiyor. Sen ve Francesca eski günleri başka zaman konuşabilirsiniz. Chavas Francesca'nın elini sıktı. Bir yere ayrılma. Burada bekliyorum diye güvence verdi Francesca. Chavas peşinde Murchison'la içeri girdi. Kalabalık balo salonundan giriş salonuna geçtiler. Başında üniformalı iki nöbetçinin beklediği merdivenlerden birinci kata çıktılar. Uzun halı kaplı koridor sessizdi. Balo salonundan gelen müzik sanki başka bir dünyaya aitti. Yarım düzine basamak çıktıktan sonra daha kısa bir koridora girdiler. Beyaz bir kapının önünde durdular. İçeriye koca adam dedi Murchison. Dikkat et, çok uzun olmasın. Yarım saat içinde kabare başlayacak. Çok iyi olacağına dair söz veriyorum. Koridorda geri çekilirken kalın halı ayak seslerini bastırıyordu. Chavas kapıyı vurup içeri girdi. O da küçük, sade döşenmiş bir ofisti. Duvarları yeşilin çeşitli tonlarına boyanmıştı. Masada oturmuş, hararetle bir şeyler yazan kadın, koyu renk kalın çerçeveli gözlüklerine rağmen oldukça çekiciydi. Kadın sert bir hareketle başını kaldırdı. Chavas gülümsedi. Sürpriz, sürpriz. Jean Fraser gözlüklerini çıkardı. Berbat görünüyorsun, Arnavutluk nasıldı? Yorucu dedi Chavas, soğuk, ıslak ve evrensel kardeşlik çıkarları ayaklar altında. Masanın kenarına oturarak teak ağacı kutudan bir sigara aldı. Seni ve yaşlı adamı buraya getiren ne oldu? Arnavutluk işi o kadar da önemli değildi. Bond'da NATO istihbarat toplantısı vardı. Senin sağ salim dışarı çıktığını öğrenince Şef Roma'ya gelip raporunu yerinde almaya karar verdi. İyi denemeydi dedi Chavas. Yaşlı bunağın bana verecek yeni bir işi olamaz değil mi? Çünkü eğer öyleyse bunu bir daha düşünmek zorunda kalacak. Neden kendisine sormuyorsun dedi kadın. Şu anda seni bekliyor. Başıyla yeşil çuha kapıyı işaret etti. Chavas bir an kapıya bakıp derin bir şekilde iç çekti. Sigarasını külleye bastırdı. İç oda gölgeler içindeydi. Tek ışık kaynağı masadaki abajurdu. Pencerenin önünde dikilmiş Roma'nın ışıklarını seyreden adam orta boyluydu. Nedense yaşını belli etmeyen yüzünde garip düşünceli bir ifade vardı. ''İşte yine bir aradayız.'' dedi Chavas yumuşak bir şekilde. Şef döndü. Chavas'ın görüntüsünü inceleyip başıyla onayladı. ''Seni tek parça halinde gördüğüme sevindim Paul. Duyduğuma göre işler çok kötüymüş orada.'' ''Öyle.'' Yaşlı adam gidip yerine oturdu. Anlat. Arnavutluğu mu? Chavas onu silkti. Orada çok fazla şey yapmayacağız. Kimse savaşın sonunda komünistler kontrolü ele geçirdiğinden beri bir şey kazanmış gibi yapamaz. Fakat karşı devrim söz konusu bile değil. Gizli polis Sigumi her yerde. Avrupa'nın en geniş polis örgütü olduğunu söyleyebilirim.
Sen İtalyan Komünist Parti dostluk paravanını kullanarak girdin içeri değil mi?
Bu pek işime yaramadı. Parti içindeki İtalyanlar beni kabullendiler fakat Tiran'a vardığımızda sorunlar başladı. Sigumi her birimize ayrı bir ajan atadı ve hepsi de gerçek birer profesyoneldi. Onlardan kurtulmak yeterince zordu ve bunu yaptığım an bir hile kokusu alıp benim için genel arama emri çıkardılar.
Ya Özgürlük Partisi? Onlar ne kadar genişler?
Geçen hafta itibariyle geçmiş zaman olarak söz edebilirsin onlardan. Ben oraya vardığımda biri Tiran'da, diğeri Scutari'de olan iki hücreye inmişlerdi. İkisi de büronun burada Roma'daki operasyonuyla bağlantıdaydı henüz.
Liderleriyle şu Lucci denen adamla bağlantıya girebildin mi?
Pek sayılmaz. İşleri konuşmak için buluşmamız gereken gece Sigumi tarafından temizlendi. Belli ki her yeri sarmış benim elimdekileri göstermemi bekliyorlardı.
Peki bundan kurtulmayı nasıl becerdin?
Polis içeriye girerken Scutari hücresine Lucci'den bir telsiz sinyali geldi. Bunu Roma'daki büro merkezine aktardılar. Benim şansıma görevde hızlı düşünen biri varmış. Francesca Minetti adında bir kız.
Bu işteki en iyi adamlarımızdan biridir dedi şef. Bir ara onun hakkında her şeyi anlatırım sana.
Arnavutluk'tan kaçışım Bona Esperanza adında bir tekneyle gerçekleşti. Giulio Orsini diye biri kullanıyordu tekneyi. İlginç bir çocuktu. Savaş sırasında İtalyan donanmasındaki ilk torpido tüccarlarından biriymiş. 41'de İskenderiye limanında destroyerlerimizden birkaçını batırdığında en iyi işi çıkarmış. Tek parça halinde kurtulmayı başarmış. Şu anda kaçakçılık yapıyor. Arnavutluğa mal götürüyor. Büyük annesi orada doğmuş.
Orijinal planı hatırladığım kadarıyla Durres yakınlarındaki bir mağarada 3 gece bekleyecekti. Orası Tiran'dan 30 mil uzakta öyle değil mi?
Şavas başıyla onayladı. Francesca Minetti Scutari'den mesajı alınca tehlikeyi göze alıp teknedeki Orsini'ye göndermiş. Çılgın adam tayfasını iş başında bırakıp karaya çıkmış. Durres'te bir araba çalıp doğruca Tiran'a gitmiş. Lucci ile buluşmak üzere yola çıkarken beni otelde yakaladı.
Sahile geri dönmek çok zor bir iş olmalı.
Biraz sıkıntı yaşadık. Son 10 mili sahildeki tuz bataklıklarında yürüyerek geçmek zorunda kaldık. Peşinde köpeklerle bu pek kolay bir iş değildi. Ama Orsini ne yaptığını biliyordu. Bir kez Buona Esperanza'ya bindikten sonra gerisi kolaydı. Arnavutluk'ta iyi bir donanma yok. Birkaç mayın tarayıcı, birkaç denizaltı takipçisi. Buona Esperanza her birine 10 deniz mili fark attı.
Orsini bu işte bir ödülü hak ediyor gibi.
Bu çok hafif kalır. Şef başını salladı. Şavas'ın raporunun bulunduğu dosyayı açıp sayfaları karıştırdı.
Yani Arnavutluk'ta vakit kaybediyoruz.
Şavas başıyla onayladı. Korkarım öyle. 1956'daki 20. Parti Kongresi'nden bu yana işlerin nasıl olduğunu biliyorsun. Ve şimdi Çinliler de oradalar.
Bu endişelenmemiz gereken bir şey mi?
Şavas başını iki yana salladı. Arnavutluk ziyaret ettiğim Avrupa ülkeleri içinde en geri olanı ve Çinliler evlerinden bir şey yapamayacak kadar uzaktalar.
Rusların geri çekilmeden önce Valona'da kullandıkları deniz üssüne ne diyorsun? Adriyatik'te bir tür Kızıl Cebeli Tarık inşa ettiklerine dair bir söylenti var.
Alp Turist ikinci günümüzde bizi resmi bir geziye çıkardı. Liman sözcüğünü orası için kullanmak biraz zor. İyi bir doğal sığınak ama yalnızca balıkçı tekneleri tarafından kullanılıyor. Denizaltılardan bir iz yok.
Ya Enver Hoca, sence o hala iktidarda mı?
Onu üçüncü gün askeri bir gösteri sırasında gördük. Çok etkileyici biri, özellikle üniformalıyken. Şu anda kesinlikle halkın kahramanı. Bunun ne kadar süreceğini Tanrı bilir. Şef hızlı bir hareketle dosyayı kapattı. Böylece bütün her şey geçmişte kalmış oldu.
İyi çalışmaydı Paul. En azından yerimizi biliyoruz artık. Şu anda izindesin değil mi?
Evet diyerek bekledi Şavaz. Şef ayağa kalktı. Pencereye gidip parlayan şehre Tiber nehrine baktı.
Ne yapmak istiyorsun?
Matano'da bir iki hafta geçireceğim dedi Şavaz duraksamadan. Bari yakınlarında küçük bir balıkçı limanı, iyi bir kumsalı var ve Giulio Orsini'nin deniz kenarında Tabu adında bir yeri var. Bana dalış sözü verdi, sabırsızlıkla bekliyorum.
Buna eminim dedi şef. Anlattıklarım kulağa harika geliyor.
Peki bu istediklerimi yapabilecek miyim? Yaşlı adam yüzünde dalgın bir kaş çatışla şehre baktı.
Ah evet Paul, izne çıkabilirsin ama benim için küçük bir iş yaptıktan sonra.
Şavas inleyince yaşlı adam dönüp masaya geldi.
Merak etme, uzun sürmeyecek ama bu gece gitmen gerekiyor.
Bu gerekli mi? Adam başını salladı.
Yardıma ihtiyacın olacak. Bu Orsini denen adam iyiye benziyor. İyi bir fiyat teklif ederiz.
Şavas terasta bekleyen Francesca Minetti'yi, büfedeki iyi yiyecekleri ve şarabı düşünerek içini çekti. Tekrar içini çekip sigarasını dikkatle söndürdü.
Ne yapacağım?
Şef bir dosya uzattı.
Enrico Noci, bizim ve Arnavutluk için çalışan ikili ajan. Önce aldırmadım ama şimdi Çinliler el attı ona.
Bu da pek sağlıklı bir şey değil.
Hiçbir zaman olmadı. Noci'yi yarın gece Arnavutluğa götürmek üzere Bari'de bir tekne bekliyor. Bütün ayrıntılar dosyada.
Şavas resmi inceledi. Ablak bir surat, ince dudaklar, büyük bir olasılıkla kadınlar hariç eline attığı her şeyde başarısız olan birinin resmiydi bu. Kadınlara çekici gelen, bronz kumsal gençlerini andıran bir yüzü vardı. Onu buraya mı getireceğim?
Ne halt etmeye? Şef başını iki yana salladı. Ondan kurtulacaksın. Bir deniz kazası olabilir ya da canın ne isterse. Yalnız pis bir iş olmasın.
Elbette dedi Şavas sakin bir şekilde. Dosyaya tekrar bakıp içindeki bilgileri ezberledi. Sonra dosyayı geri verip ayağa kalktı.
Londra'da görüşürüz.
Şef başını salladı.
3 hafta Paul, tatilinin tadını çıkar.
Her zaman çıkarmaz mıyım? Şef bir dosya çekip açtı, içindekileri okumaya başladı. Şavas sessizce kapıya gidip dışarı çıktı. 3. Bölüm. Enrico Noci sigara içerek tavandaki karanlığa bakıyordu. Yanındaki kadın uyuyordu. Uykusunda kıpırdanıp Enrico'ya doğru döndü ama uyanmadı. Enrico bir sigara daha almak için uzanırken koridorda posta kutusuna bir mektup atılırmış gibi bir ses duydu. Kadını uyandırmamaya dikkat ederek yavaşça örtülerin altından sıyrıldı, çıplak ayakla seramik kaplı döşemede yürüdü. Ön kapının önünde büyük bir zarf duruyordu. Zarfı mutfağa götürüp kahvenin altını yaktı. Zarfın içinde daha küçük mühürlü bir zarf, onun içinde de yapması gereken talimatları içeren daktilo ile yazılmış tek bir sayfa vardı. Yazılanları ezberleyip kağıdı hemen yaktı. Saatine baktı, gece yarısına az kalmıştı. Sıcak bir banyo ve bir şeyler yemenin zamanı gelmişti. Tembelce gerinirken içini hoş bir zevk duygusu kaplıyordu. Kadın gerçekten çok iyiydi. Son geceyi geçirmek için iyi bir yol olduğu kesindi. Buharla kaplı banyoda çenesine kadar sıcak suyun içinde otururken kapı açıldı. Kadın esneyerek içeri girdi. İpek sabahlığının kuşağını bağlarken, ''Yatağa gel, Caro'' dedi kadın üzüntülü bir şekilde. Enrico kadının adını hayatta hatırlayamıyordu. Sırıtarak, ''Başka bir zaman meleğim, harekete geçmeliyim. Şimdi iyi bir kız olup bana yumurta ve kahve yap. 20 dakika içinde yola çıkmalıyım.'' 10 dakika sonra banyodan çıktığında tıraş olmuş koyu renk saçlarını geriye doğru taramıştı. Üzerinde pahalı bir el örgüsü kazak ve pantolon vardı. Kadın camın önüne küçük bir masa hazırlamıştı. Enrico masaya otururken kadın onun önüne yumurtasını koydu. Enrico yumurtasını yerken tek eliyle perdeyi aralayıp barinin suya yansıyan ışıklarına baktı. Şehir sessizdi. Sarı sokak lambalarının ışığında yere inen gümüş rengi yağmur damlaları görünüyordu. ''Geri gelecek misin?'' diye sordu kadın.
''Kim bilir meleğim, kim bilir?'' diye omuz silkti.
Kahvesini bitirip yatak odasına girdi. Koyu mavi naylon yağmurluğunu ve küçük kanvas çantasını alıp oturma odasına geldi. Kadın dirseklerini masaya dayamış elinde bir fincan kahveyle oturuyordu. Cüzdanını açıp birkaç banknot çıkardı masaya bıraktı.
''Çok eğlenceliydi meleğim.'' diyerek kapıya yürüdü.
''Adresi biliyorsun.'' Dış kapıyı kapatıp caddede yürümeye başladığında saat tam olarak yarımdı. Yağmur hızlanmıştı, inen sis görüş mesafesini 30-40 metreye düşürmüştü.
Islak kaldırımda hızla yürüyüp güvenli bir şekilde bir caddeden ötekine geçti. 10 dakika sonra küçük siyah bir Fiat sedanın yanında durdu. Kapıyı açıp yerdeki halının bir köşesini kaldırdı. Kontak anahtarı oradaydı. Birkaç dakika içinde yola çıkmıştı. Barry'nin eteklerinde durup torpido gözünden aldığı haritayı inceledi. Matano güneye, Brindisi'ye inen sahil yolunda 12 mil ötedeydi. Sis onu biraz yavaşlatsa da yeterince kolay bir yolculuktu. Bir sigara yakıp tekrar yola çıktı. Sis yoğunlaşırken bütün dikkatini arabayı sürmeye verdi. Sonunda hızını iyice düşürerek başını camdan dışarı çıkardı. Neredeyse bir saat sonra Matano'nun solda olduğunu gösteren tabelanın yanında durdu. Dar yolda ilerlerken yoğunluğu biraz azalan sisin içinde denizin kokusunu alabiliyordu. 15 dakika sonra Matano'ya ve sessiz caddelerde ilerleyerek suyun kıyısına vardı. Kendisinden istendiği gibi kulüp tabunun yakınındaki bir ara sokağa arabasını park ederek yolun geri kalanını yürüyerek gitti. Suyun kenarında ortalık sessiz ve karanlıktı. Rıhtıma giden birkaç basamağa inerken duyduğu tek ses dalgaların sesiydi. Tek bir lambanın aydınlığında her yer sessiz ve terk edilmiş gibi görünüyordu. Rıhtımın sonuna bağlanmış olan motorlu tekneyi incelemek için yarı yolda durdu. 10 metre uzunluğundaki çelik gövdeli teknenin büyük olasılıkla Acker Boone tarafından yapıldığını düşündü. Mükemmel bakımlı teknenin su yeşili boyası pırıl pırıldı. Gövdedeki Buona Esperanza adını görünce hafifçe kaşları çatıldı. Korkulukların üzerinden geçtiğinde kış tarafının ağlarla kaplı olduğunu gördü. Güverte hala o günün ıslaklığını ve balık kokusunu taşıyordu. Yerler balık puluyla kaygandı. Uzaklarda bir yerde bütün gece açık olan bir kafeteryanın kapısı açıldı ve hafif bir müzik sesi dışarı yayıldı. Nochi hiç ilenen yokken birden ürperdiğini hissetti. O sırada gözetlendiğini fark etti. Adam genç ve zayıftı. Güneşten kararmış yüzünün feci şekilde tıraşa ihtiyacı vardı. Üzerinde kot pantolon ve yağ lekeleriyle kaplı eski bir ceket vardı. Başındaki denizci kasketi sakin, ifadesiz gözlerini gölgeliyordu. Elinde bir kangal iple güvertenin bir köşesinde hiçbir şey söylemeden dikiliyordu. Nochi ona doğru bir adım atınca kaptan köşkünün kapısı açıldı ve bir başka adam dışarı çıktı. Adam en az 1.90 boyundaydı. Geniş omuzları mavi pilot ceketinin dikişlerini zorluyordu. Başındaki eski İtalyan deniz subayı şapkasının altın örgü bandı tuzlu hava ve su yüzünden bozulmuştu. Nochi'nin o ana dek gördüğü en çirkin surata sahipti. Burnu kırılıp düzleşmişti. Eski bir yara izi bir gözünden çenesine kadar iniyordu. Hollandalı denizcilerin sevdiği tipte ince bir proyu dişlerinin arasına sıkıştırmıştı. Onu çıkarmadan konuştu. Giulio Orsini, Buona Esperanza'nın kaptanı. Nochi'nin hissettiği gerilim hafiflerken ani bir rahatlama hissi bütün vücudunu kapladı. Enrico Nochi. Elini uzattı, Orsini kısa bir süre için bu eli sıkıp güvertedeki tayfasına başıyla işaret verdi.
Gidelim Carlo.
Baş parmağını merdivenlere doğru salladı.
Salonda içki bulabilirsin. Ben söyleyene kadar yukarı gelme.
Nochi merdivenlere doğru yürürken Carlo hızla kıç tarafına doğru ilerledi. Motorlar sessizliği parçalayarak çalıştı ve Buona Esperanza rıhtımdan sisin içine doğru döndü. Salon sıcaktı ve hoş bir şekilde döşenmişti. Nochi onaylarcasına etrafına bakıp kanvas çantasını masanın üstüne bıraktı. Köşedeki büfeden kendisine büyük bir kadeh viski doldurdu. Viskiyi hızla içip ranzalardan birine uzandı. Sigara içmeye başlarken içini sıcak, hoş bir duygu kaplamaya başlamıştı. Bu kesinlikle daha önce Arnavutluğa giderken kullandığından daha iyi bir tekneydi. Orsini yeni bir yüzdü ama bunda şaşırtıcı bir şey yoktu. Yüzler sürekli değişiyordu. Bu işte riske girmek iyi değildi. Tekne büyük bir güçle ileri atılırken Nochi'nin yüzüne hafif bir memnuniyet tebessümü yayılmıştı. Bu hızla giderlerse şafaktan önce Durres yakınındaki sahile varırlardı. Öğlene kadar Tiran'da olurdu. Birkaç ayda gerçekleştirdiği bu 6. geziyle Cenevre Bankası'ndaki hesabına daha fazla dolar yatacaktı.
Fena değildi ama ileri gitmemek gerekirdi. Bundan sonra bir süre mola verecekti, hem de uzun bir mola. Bahamalara gitmeye karar verdi. Beyaz kumsallar, mavi gökyüzü ve ona doğru yüzen güzelce bronzlaşmış bir kız. Mümkünse Amerikalı olacaktı kız. Çok zekiydiler ve öğrenecekleri o kadar çok şey vardı ki. Motorlar birden sustu ve dalgalar provasına çarparken Buona Esperanza sert bir şekilde durdu. Nouchi doğrulup oturdu, başını bir yana eğip dinlemeye başladı. Duyduğu tek ses gövdeye çarpan dalgaların hışırtısıydı. Altıncı hissi bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyordu. Hainlik ve ikili oyunla geçirdiği yılların bir ürünüydü bu. Ayaklarını indirip kanvas çantasını aldı, fermuarını açıp tabancasını çıkardı. Emniyeti açıp merdivenlerin başına kadar gitti. Yukarıda bir kapı açılıp kapandı, hafif bir çıtırtı duyuldu. Enrico bir elini duvara dayayarak hızla merdivenlerden çıktı, durup başını yavaşça yukarı kaldırdı. Güverte boş gibiydi, hafif yağmur seyir ışıklarında göze çarpan gümüş rengi örümcek ağlarına iniyordu. Dışarı bir adım attı, sağ tarafında bir kibrit yandı ve gölgelerin içinden bir adam başını sigarasına doğru eğdi. Alev yakışıklı şeytanın yüzünü aydınlatırken gözleri çıkık elmacık kemiklerinin üzerindeki karanlık birer delik gibi görünüyordu. Adam kibriti söndürdükten sonra ellerini pantolonunun cebine sokup öylece bekledi. Üzerinde kalın bir denizci kazağı vardı, koyu renk ıslak saçları parlıyordu. "Signor Nouchi?" diye sordu adam sakin bir şekilde. "Sen de kimsin?" diye sordu Nouchi. "Adım Paul Chavas." Nouchi'nin çok iyi tanıdığı bir isimdi bu. Boğazından istem dışı bir inilti yükselirken tabancasını sıkıca kavradı. Demir gibi bir el bileğini kavrayıp tabanca elinden aldı. "Giulio Orsini?" "Hiç sanmıyorum," dedi. Carlo sol taraftaki gölgelerin arasından çıkıp beklemeye başladı. Nouchi çaresizce etrafına bakınırken Chavas elini uzattı. "Zarfı ben alayım." Nouchi zarfı isteksizce uzattı. Chavas içindekileri incelerken olabildiğince sakin kalmaya çalıştı. Kıyıdan en fazla yarım mil açıkta olabilirlerdi ki bu çocukluğundan beri yüzen bir adam için uzun bir mesafe değildi. Üstelik Nouchi kalırsa neler olacağının çok iyi farkındaydı. Chavas ilk sayfayı çevirirken Nouchi Orsini'nin kolunun altına dalıp korkuluklara doğru koştu. Carlo'nun olduğunu tahmin ettiği bir çığlık duydu ve ayakları yerdeki palık pullarında kayıp tepe taklak ağların arasına düştü. Ayağa kalkmaya çalıştı ama bir ayak kendisine çelme taktı. Yumuşak pis kokulu ağlar üstüne kapandı. Öne doğru ellerinin ve dizlerinin üstüne çekildi. Ağın gözeneklerinin arasından baktığında şeytanın sakin ve soğuk yüzünü gördü. Orsini ve Carlo'nun ellerinde bir ip vardı. Nouchi korkunç bir an için ne yapacaklarını anladı ve boğazından bir çığlık yükseldi. Orsini ipe kuvvetle asıldı ve Nouchi güvertede hızla ileri atılıp top gibi alttaki korkuluklara çarptı. Sırtına yediği bir ayak darbesiyle soğuk suya düştü. Yüzeye çıktığında ağ yapmaya çalıştığı her harekete engel oluyordu. Orsini'nin ipin ucunu korkuluklara bağladığını ve Carlo'nun kaptan köşkünden başını uzatmış beklediğini gördü. Bir el havaya kalktı ve Buona Esperanza ileri atıldı. Nouchi bir çığlık atarak suyun içine daldı. Sonra nefes almaya çalışarak tekrar yüzeye çıktı. Korkuluklarda durmuş, sakin bir şekilde kendisini seyreden Chavas'ın farkındaydı. Teknenin hızı artarken son kez suyun altına daldı. Nouchi deli gibi mücadele ederken su ciğerlerindeki havayı boşaltıyordu. Birden hiçbir acı hissetmediğini fark etti. Mavi gökyüzünün altındaki beyaz kumsallarda yüzüyor, güzel bir kız kendisine doğru gelirken gülümsüyordu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.